Ayrım 33.
Gerçekten de sayıları çok, üyeleri sınırlı olan bu gruplar birbirleriyle yarışmaya kalkışmışlar ve birbirlerini dinlememek yüzünden mecliste neredeyse bir kargaşa doğurmaya başlamışlardı. Hele teşkilat-ı esasi kanunu meclisten çıktıktan sonra, yani Ocak 1921 sonlarında meclis üyelerinin ve ortaya çıkan grupların genellikle her konuda toplantıya katılmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlamanın bir kat daha güçleşmeye başladığı görülüyordu. Çünkü misak-ı millinin tespit ettiği ilkelerde kayıtsız şartsız düşünce ve gaye birliği yer aldığı halde teşkilat-ı esasi kanununun ortaya koyduğu görüşlerde tam bir birlik sağlanmış görünmüyordu. Mevcut grupları birleştirmek veyahut mevcut gruplardan birini destekleyerek iş görmek için dolaylı olarak çok çalıştım. Ancak bu yolla elde edilen sonuçların uzun ömürlü olamadıkları görüldü. İşe doğrudan doğruya benim el atmam zaruri olmaya başladı. Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu adıyla bir grup kurulmasına karar verdim. Bu grup için yaptığım programın başına bir ana madde koydum. Bu maddenin özü iki noktadan ibaretti. Birinci nokta şuydu. Grup, misak-ı milli ilkeleri çerçevesinde memleketin bütünlüğünü ve milletin istiklalını sağlayacak barış ve güvenliğin elde edilmesi için milletin bütün maddi ve manevi kuvvetlerini gereken hedeflere yönelterek kullanacak, memleketin resmi ve özel bütün kuruluş ve tesislerinin bu ana gayeye hizmet etmelerine çalışacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nun kurulması. İkinci nokta. Grup, devlet ve milletin teşkilatını teşkilat-ı esasiye kanununun koyduğu ilkeler çerçevesinde sırasıyla şimdiden tespite ve hazırlamaya çalışacaktır. Efendiler, bütün grupları ve meclis üyelerinin çoğunu davet ederek bu iki esas üzerinde birleşmelerini sağladım. İşaret ettiğim bu ana madde ve bundan sonra grubun iç tüzüğüyle ilgili olan maddeler 10 Aralık 1921 günü yapılan toplantıda kabul edildi. Grup genel kurulunca seçildiğim için grubun başkanlığını da üzerime almıştım. Efendiler, memleket içinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti var olduğu gibi onun aynı adı altında mecliste de bir siyasi grubu kurulmuş oldu. İstanbul'daki meclise mebusanın yapmaktan çekindiği iş ancak onların dağılmasından 16 ay sonra Ankara'da yapılmış oldu. Bu grup 1. Büyük Millet Meclisi'nin devam ettiği sürece hükümetin görev yapmasına yardımcı olabilmiştir. Fakat grup tüzüğündeki ana maddenin ifade ettiği ikinci noktayı manidar bulanlar oldu. Bu gibiler duygularını açıklamamakla birlikte bu noktada toplanan anlam ve gayenin gerçekleşmemesi için derhal faaliyete geçmekte gecikmediler. Olumsuz faaliyet diye vasıflandırılabileceğimiz bu türlü teşebbüsler iki şekilde ortaya çıkmaktaydı. Birincisi, grubun içindeki düşünceleri karıştırma ve görüşülecek konularda aleyhte bir durum yaratma şeklinde oluyordu. Hoca Raif Efendi Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti kuruyor. İkincisi, memleket içinde ve yine teşkilatımız içindeydi. Bu noktayı açıklayan en belirgin örnek Erzurum Milletvekili Hoca Raif Efendi'nin ve bazı arkadaşlarının grubun kurulmasından önce ve teşkilat esasiye kanununun çıkmasından hemen sonra giriştikleri teşebbüstür. Arzu ederseniz bu konuda biraz bilgi vereyim. Hoca Raif Efendi ve arkadaşları Anadolu Yürümeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez Heyeti'nin adını değiştirdiler. Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti dediler. Mevcut cemiyet ilkelerinin başına da hilafet ve saltanat makamının ve devlet şeklinin olduğu gibi bırakılmasını sağlayıcı bir takım eklemeler yapmışlar ve bu teşebbüslerini öteki illere, özellikle Doğu illerine de bir takım bildiriler göndererek yaymaya kalkmışlardı. Ben bu durumu öğrenir öğrenmez Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın dikkatini çektim. Hoca Raif Efendi ve arkadaşlarını uyararak bu türlü teşebbüslerden vazgeçirmesini rica ettim. Sarıkamış'ta bulunan Kazım Karabekir Paşa ile Erzurum'da bulunan Hoca Raif Efendi arasında bazı yazışmalar olduktan sonra Raif Hoca, bizzat Paşa'nın karargahına gitmiş, orada Muhafaza-i Mukaddesat adının kullanılmasındaki sebepleri açıklarken demiş ki, maksat halifelik ve padişahlık haklarını korumak, memleketin ve İslam dünyasının bugünkü ve gelecekteki hayatı için büyük uyuşmazlık ve sakıncalar doğuracak olan Cumhuriyet idaresinden kesinlikle sakınmaktır. Hoca, Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Müdafaa Hukuk Grubu'nun hilafet ve saltanat idaresini cumhuriyete dönüştürme maksadı güttüğü hissedilmektedir görüşünde bulunduktan sonra bu gibi teşebbüsleri tanımakta mazur olduklarını bildirmiş. Kazım Karabekir Paşa, devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman askeri ve sivil devlet adamlarının gereği gibi görüşleri alınmalıdır, diyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu bilgileri veren 11 Temmuz 1921 tarihli şifreli telgrafında kendisi de ileri sürdüğü görüşler arasında diyordu ki, hükümet şekliyle ilgili esasları Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen teşkilat esasiye kanununun tespit etmiş olduğu görülüyor. Halbuki bendeniz bu kanun hükümlerinin olsa olsa bir parti programı halinde kalmasını, uygulamada ortaya çıkacağını tahmin ettiğim güçlüklere karşı daha yararlı buluyorum. Bu görüşümü bölgenin çok yakından tanıyabildiğim duygu ve düşüncelerine göre kısaca açıklamak isterim. Mecliste Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu desteklemek üzere kurulan gruba girmiş olanların çoğu, yeni bir rejim değişikliğinde memleket mukadderatında söz sahibi olmak hevesinde görünenlerdir. Halk arasında ancak küçük bir grup yeni nitelikte teşkilat fikirlerini benimser. Milletvekillerinin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na taraftarlıkları ancak şahsi görüşlerinden gelebilir. Devlet şeklinin bu büyük ve tarihi değişiklik teşebbüslerinde memleketin geleceğinden hep birlikte sorumlu olan askeri ve sivil devlet adamlarıyla müdafaa hukuk merkezlerinden gereği gibi görüş alınması ve durumun olağanüstü bir meclis incelendikten sonra karara bağlanması gerekir düşüncesindeyim. Efendiler, kesin zaferden sonra 2. Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti ilan ettiği zaman bile Kazım Karabekir Paşa İstanbul gazetelerine verdiği demeçte öteden beri süre gelen duygularını ve şikayetlerini Cumhuriyet ilanını bize sormadılar şeklinde özetlemekteydi. Kazım Karabekir Paşa bu görüşleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet tarafından olağanüstü yetkiler verilerek gönderilmiş üyelerden kurulu olağanüstü bir meclis olduğunu unutmuş gibi görünüyor. Böyle bir meclisin koyduğu kanuna hem de teşkilat esasiye kanununa karşı bulunduğunu ima ediyor. Daha garibi, devlet teşkilatının değişmesinde etkili olacak kararlar alabilmek için askeri ve sivil devlet adamlarının ve müdafaa hukuk merkezlerinin görüşlerinin alınması gerektiği inancında bulunduğunu söylüyor. Kazım Karabekir Paşa, benim müdafaa hukuk grubuyla olan ilgime de karşı çıkarak, ben deniz zatı devletlerinin bu gibi siyasi partilere girmemesine özellikle uygun bulmaktayım dedikten sonra benim tarafsız olarak kalmamı tavsiye ediyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu telgrafına 20 Temmuz 1921'de cevap verdim. Biraz uzunca olan bu cevabın bazı hususları aydınlatmaya yarayacak olan noktalarını belirtmekle yetineceğim. Cevabımda demiştim ki, müdafaa hukuk grubu memleketin istiklalini tam olarak sağlamak gibi kısa ve kesin bir maksatla kurulmuştur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun uygulanma durumu da gayesi içindedir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bütün idare sistemini ve Türk hükümetinin hukuki durumunu gösteren ayrıntılı ve tam bir kanun olmayıp, memleketin mülki ve idari teşkilatında zamanın şartlarının gerektirdiği halkçılık ilkesini ifade eden bir kanundan ibarettir. Bu kanunda cumhuriyeti ifade eden bir şey yoktur. Raif Efendi'nin saltanat şeklini cumhuriyetçiliğe dönüştürülmek istendiği yolundaki düşüncesi kuruntudur. Meclisteki grup merkezinde kendilerine önemli işler verilen kimseler arasında kişilikleri ve geçmişteki davranışlarıyla eleştirilebileceklerin bulunduğu yolundaki iddia ise daha açık bir ifadeyle doğrulanmaya muhtaç bir durumdadır. Her işi bütün idari kabiliyetleri ve şahsi faziletleriyle mükemmel yetişmiş adamlara vermek, pek değerli ve tatlı bir dilek olmakla birlikte, kendi toplumumuz için değil, dünyanın en ileri gitmiş milletleri için bile her çevre, her bölge ve her meslek sahibi tarafından saygıya değer görülecek bu kadar çok adam bulmak imkansızdır. Hayali ve gerçek dışı düşünce ve iddialarla memleketin kendisine dayanabileceği tek kuvveti ve teşkilatı yıpratacak engellemelere başvurmak, eğer cahilce bir çılgınlık değilse herhalde bir hainlik olarak kabul edilmelidir. Zat-ı devletlerince de bilinir ki, ilerleme yolunda gelişilecek her önemli teşebbüsün kendine göre önemli sakıncaları vardır. Bu sakıncaların en alt düzeye indirilebilmesi için alınacak tedbir ve yapılacak girişimlerde kusur etmemek gerekir. Bundan sonra efendiler, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yapılırken, sivil ve askeri devlet adamlarıyla müdafaa hukuk merkezlerinin düşüncelerini almak konusundaki görüşümü de şöyle açıkladım. Zat-ı devletlerince de bilindiği üzere bir hükümet şeklinde yaşıyoruz ve onun bütün şartlarına uymak zorundayız. Kanunun meclis komisyonlarından sonra genel kuruldaki tartışmalarıyla ortaya çıkacak şekli üzerinde uzaktan alınacak düşünceler etki yapılamayacağı elbette kabul buyurulur. Kazım Karabekir Paşa, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılmasından niçin acele edildiğinin, bunun uygulanmasından doğacak güçlüklerin nasıl giderileceğinin, hilafet ve saltanat konusundaki görüşümüzün ne olduğunun açıklanmasını da istemişti. Bu noktalarla ilgili cevaplarımda demiştim ki, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılmasında acelecilik sayılan tutumun sebebi, bütün dünyada ve memleketimizde belirmiş olan halkçılık akımını sağlam bir şekilde tespit ederek bu konuda başka türlü karışmalara yer vermemek, aynı zamanda yüzyıllardan beri yetersiz kimseler elinde boyuna kötüye kullanılan millet haklarını korumak için bu hakların asıl sahibi olan millete de söz hakkı tanımak ve bu yüksek düşüncenin gelişmesi için bugünkü olağanüstü şartlardan yararlanmaktır. Kanunun ne dereceye kadar uygulanabileceğini ölçmek için de bu işle uğraşmaya fırsat bulacakların azim ve irade yeteneğini hesaba katmak gerekir. Ortada hilafet ve saltanat meselesi diye başlı başına bir mesele yoktur. Söz konusu olan padişahın haklarıdır. Onun belirlenmesi ve sınırlandırılması için son birkaç yüzyılın tecrübeleri ve devlet kavramındaki millet haklarının gerçek anlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda şimdilik tespit edilmiş kesin bir kuralımız yoktur. Kazım Karabekir Paşa'nın grup başkanı olmayıp tarafsız kalmaklığım konusundaki teklifine verdiğim cevapta da şu düşünceleri ileri sürmüştüm. İstanbul'daki meclisi mebusan gibi bir meclisin başkanı değilim. Böyle bile olsa bir partiye bağlı olmak tabidir. Halbuki Büyük Millet Meclisi'nin yürütme yetkisi de bulunduğundan bir bakıma hükümet niteliğindeki bir meclisin başkanı bulunmaktayım. Yürütme yetkisi de bulunan bir başkan için çoğunluk partisinden olmak pek gereklidir. Buna göre geniş bir programla ortaya atılmış siyasi bir partinin başkanı da olabilirim. Bütün kimliğimle karışmış bulunduğum cemiyetten ayrılmaklığım mümkün olmadığı gibi o cemiyetten doğmuş olan grup içinde bulunmaklığım da zaruridir. Aslında grup hemen hemen meclis genel kuruluna yakın büyük bir çoğunluğu için almaktadır. Dışarıda kalanlar Erzurum milletvekillerinden Celalettin Arif Bey ve Hüseyin Avni Efendi ile birkaç benzeri davranışlarından serbest kalmak isteyen birkaç kişiden ibarettir. İzzet ve Salih Paşaların İstanbul'da siyasi görev almayacaklarına söz vermeleri üzerine İstanbul'a dönmelerine izin verildi. Efendiler, Ankara'da bulunan İzzet ve Salih Paşalar bir türlü Ankara'yı ısınamadılar. İstanbul'da ailelerinin yanına gitmelerine izin vermemiz için doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan bunu rica ediyorlar ve İstanbul'a dönüşlerinde siyasi hiçbir görev almayacaklarına söz veriyorlardı. 1921 yılının Mart ayı başlarında İsmet Paşa'nın bazı işler için Ankara'ya gelmiş bulunduğu sırada paşalar ricalarını yenilediler. Bir gün İsmet Paşa'nın da katıldığı Bakanlar Kurulu toplantı halindeyken Ahmet İzzet Paşa daireye gelerek haber göndermiş ve İsmet Paşa kendisiyle görüşmüştür. İzzet Paşa bizim teklifimiz üzerine İstanbul'da görev almayacağını uzun uzadıya açıklamalarla söz vererek İstanbul'da ailesinin yanına dönmesi için izin rica etmiş. Salih Paşa'nın da aynı şekilde söz vererek serbest bırakılması ricasında bulunduğunu eklemiş. İsmet Paşa bu açıklamayı ve bu ricayı Bakanlar Kurulu'na getirdi. Zaten aksine Ankara'da bir yük, bir ağırlık olarak bulundukları, üstelik bazı olumsuz akımlara da sebep oldukları anlaşılmış bulunduğundan Bakanlar Kurulu bu paşaların İstanbul'a dönmelerini bir sakınca görmedi. Fakat ben Ahmet İzzet Paşa ve arkadaşımın verdikleri sözde ciddiyet ve samimiyet olmadığını, İstanbul'a döndükten sonra mutlaka İstanbul hükümetinde görev alarak bizi tedirgin etmekte devam edecekleri kanaatinde olduğunu söyledim. Namusları üzerine söz veriyorlar dendi. Bu sözlerini yazılı ve imzalı olarak verirlerse müsaade edebileceğini söyledim. İsmet Paşa bu teklifimi yanımızdaki odada bekleyen İzzet Paşa'ya bildirdi. İzzet Paşa derhal bir kağıt kalem alarak kabineden çekeceklerini bir taahhütname olarak yazmış ve imzalamış, eğer yanılmıyorsam Salih Paşa'ya da imzalatmıştır. Ben bu kısa taahhütnameyi yeterli görmedim. Paşa'nın sözle anlattığı anlam ve genişlikte değildi. Hemen bunun bir aldatmaca olduğuna arkadaşların dikkatini çekerek İsmet Paşa'ya ağızdan anlattıklarını yazarak imza etsin dedim. İzzet Paşa'nın ağzından bu kadar açıklama yapıp söz verdikten sonra başka maksatla bir taahhüt yazmış olacağı tahmin edilmedi ve bu kısa taahhüdün yeterli görülmesi istendi. İşte İzzet ve Salih Paşalar böyle aldatmaca olarak İstanbul'a gitmenin yolunu bulmuşlardır. İzzet ve Salih Paşalar sözlerinde durmadılar. Gerçekten İzzet ve Salih Paşalar İstanbul'a varır varmaz istifa ettiler. Fakat bir kısa bir süre sonra aynı kabinede diğer nazırlıklara getirildiler ve bunu bize telgrafla bildirdiler. İstanbul hükümetinin hariciye nazırlığını üzerine almış olan İzzet Paşa, millet ve memlekete yoğunmuş büyük bir kötülüğün önüne geçmek için hükümete geldiğini söyleyerek bize de bir takım öğütler veriyordu. Ahmet İzzet Paşa, Türk milletine hizmet etmeyi Vahdettin'in hizmetinde olmaya tercih edildi. Efendiler, Ahmet İzzet Paşa ekmeği ve nimetiyle yetiştiği Türk milletinin içinde kalarak ona en acı ve kara günlerinde hizmet etmeyi, Vahdettin'in hizmetinde olmayı tercih edememişti. Darülzade Es-Seyyid Abdullah'ın fetvasına bağlı kalıp sultanın emri dışına çıkmakla suçlanmaktan ve şeriatın hışmına uğramaktan çekindi. Ahmet İzzet Paşa'nın daha başka nimetleri de olmuştur, onları da bildireyim. Savaş bütün hızıyla devam ederken ve milletin maddi ve manevi kuvvetlerini düşman karşısında toplamaya çalıştığımız günlerde Türk milletinin büyük kuvvetleri ellerine vermiş olan kösalar toplarla ümitsizlik ve bezginlik verecek karamsarlıklarını aşılamakta devam ediyordu. Benim düşman ordusunu mutlaka yeneceğiz, vatanı mutlaka kurtaracağız sözlerimle alay ederek ikinci ölümünden sonra yeniden doğuya Sakarya'ya doğru yürümekte olan Yunan ordusunun hareketini bir gözdağı gibi kullanarak akıl ve anlayış dersi vermekten geri kalmıyordu. Efendiler, ne gariptir ki kendisini dev aynasında gören bu kafanın tuttuğum yolu felaket doğuracağını bildiren bir mektubu Sakarya'da düşmana karşı taarruz ederek onu geri çekilmeye mecbur ettiğimiz gün görev icabı bana gösterilmişti. Bu mektup bizi şaşkınlık içinde bırakmıştı. Ahmet İzzet Paşa, Yunan ordusunun Sakarya'dan ve en sonunda İzmir Körfezi'nden çekildiğini gördükten ve Lozan Barış Antlaşması metnini okuduktan sonra acaba bana yazdığı 6 Temmuz 1921 tarihli telgrafındaki şu cümleyi ittira buyurduğunuz gibi gaflet içinde bulunduğunu itiraz şöyle dursun, şimdiki gibi siyasi olayları kırk kılı yararcasına değerlendirmiş olduğumu görmekte kendime, düşünce ve görüşlerime güvenim artmıştır cümlesini yeniden mırıldanmış mıdır? Ben buna ihtimal veririm. Efendiler, İzzet ve Salih Paşalar aylarca Ankara'da oturdular. Milli ilkelerimizi kabul etmek şartıyla kendilerine milli hizmet ve görev vermeye hazırdık, yanaşmadılar. Bir defa olsun Millet Meclisi'nin kapısından içeri ayak atmadılar. Fakat herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetinin İstanbul'a karşı belirmiş olan tutumunu pekala biliyorlardı. Bu kanunlara ve bilinen duruma rağmen İstanbul'da yeniden iş başına geçip milli varlığın ve milli mücadelenin değerini ve etkisini yok etmeye, düşmanların elinde oyuncak olan Vahdettin'in hakimiyetini sağlamaya bütün varlıklarıyla çalışmalarına verilecek gerçek anlamda onu Türk milletine ve Türk milletinin bugünkü ve yarınki kuşaklarına bırakırım. Aziz milletime tavsiyem. Efendiler, sırası gelmişken aziz milletime şunu tavsiye ederim ki bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki vicdanındaki arzuları çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın. Sakarya Meydan Muharebesi. Saygıdeğer efendiler, olayları Sakarya Meydan Muharebesi'ne getirmek istiyorum. Fakat bunun için müsaade buyurursanız ufak bir giriş yapacağım. İkinci İnönü Muharebesi'nden sonra 3 ay kadar bir zaman geçti. Ondan sonra 10 Temmuz 1921 tarihinde Yunan ordusu yeniden cephemize gelen tarihe geçti. Bu tarihten önceki günlerde tarafların durumu şöyleydi. Bizim ordumuz başlıca Eskişehir ve Eskişehir'in kuzeybatısındaki İnönü mevzileriyle Kütahya, Altıntaş dolaylarında yığınak yapmıştı. Afyon Karahisar dolaylarında 2 tümenimiz vardı. Giyve ve Menderes dolaylarında da birer tümenimiz bulunuyordu. Yunan ordusu da Bursa'da bir uşak doğusunda 2 kol ordusunu toplu olarak bulunduruyordu. Menderes'te de bir tümeni vardı. Yunanlıların bu tarzıyla başlayan ve Kütahya-Eskişehir muharebeleri adıyla anılan Mısır muharebeler vardır. Bunlar 15 gün sürmüştür. Ordumuz 25 Temmuz 1921 akşamı büyük kısmıyla Sakarya'nın doğusuna çekilmişti. Ordumuzun çekilmesini zaruri kılan sebeplerin başlıcasını işaret edeyim. İkinci İnönü Muharebesi'nden sonra genel seferberlik yapmış olan Yunan ordusu, insan, tüfek, makinalı tüfek ve top sayısı bakımından ordumuzdan önemli derecede üstündü. Temmuz'da Yunan ordusu taarruza geçtiği zaman milli hükümetin durumu ve milli mücadelenin gelişmesi bizim genel seferberlik ilan ederek milletin bütün kaynak ve imkanlarını başka bir şey düşünmeden düşman karşısında toplamaya daha elverişli ve yeterli görünmemişti. İki ordu arasındaki kuvvet, vasıta ve şartlar bakımından kendini gösteren nispetsizliğin elle tutulur başlıca sebebi budur. Bunun sonucu olarak biz daha tümenlerimizin tasıp araçta üretilenliği aldığımızdan bunların hareket güçleri yoktu. Yunan milletinin bütün kuvvetiyle yaptığı bu taarruz karşısında bizim askerlik bakımından asıl görevimiz milli mücadelenin başından beri yürüte geldiğimiz görevdi ki o da her Yunan taarruzu karşısında kaldıkça bu taarruzu direnerek ve uygun hareketler yaparak durdurup etkisiz bırakmak ve yeni orduyu kurmak için zaman kazanmak şeklinde özetlenebilir. Son düşman taarruzu karşısında da bu asli görevi bu yüzden uzak tutmamak şarttı. Bu düşünceyle 18 Temmuz 1921 tarihinde İsmet Paşa'nın Eskişehir'in güneybatısında Karacahisar'da bulunan kargahına giderek durumu yakından inceledikten sonra İsmet Paşa'ya genel olarak şu direktifi vermiştim. Orduyu Eskişehir'in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek yerindedir. Düşman hiç durmadan takip ederse hareket üstünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak. Herhalde beklemediği birçok güçlüklerle karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. Bu şekildeki çekilişimizin en büyük sakıncası Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topraklarımızı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyunda doğabilecek manevi sarsıntıdır. Fakat kısa zamanda elde edebileceğimiz başarılı sonuçlarla bu sakıncalar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Askerliğin gereğini kararsızlığa düşmeden uygulayalım. Başka türden sakıncalara karşı koyabiliriz. Ordunun başına geçmemi isteyenler. Efendiler, gerçekten de tahmin ettiğim manevi sakıncalar hemen kendini gösterdi. İlk duyarlılık mecliste belirdi. Özellikle muhalifler kötümser nutuklarla feryada başladılar. Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor? Bu gidişin elbette bir sorumlusu vardır, o nerededir? Onu göremiyoruz. Bugünkü acıklı ve korkunç durumun asıl sorumlusunu ordunun başında görmek isterdik diyorlardı. Bu şekilde konuşan kimselerin dolaylı yoldan kastettikleri şahsın ben olduğuna şüphe yoktu. En sonunda Mersin Milletvekili Selahattin Bey kürsüden benim adımı söyleyerek ordunun başına geçsin dedi. Bu teklife katılanlar çoğaldı, buna karşı olanlar da vardı. Efendiler, bu görüş ayrılıklarının sebepleri üzerine biraz açıklamada bulunmak uygun olur. Bir defa benim doğrudan doğruya ordunun başına geçmem teklifinde bulunanların maksatlarını ikiye ayırmak mümkündür. Benim ve benimle birlikte birçoklarının o zaman anladığımıza göre bir takım kimseler artık ordunun özbütün yenildiğini, durumun iadesine imkan kalmadığına, bundan dolayı da davanın, güttüğümüz milli davanın kaybedildiği yargısına varmışlardı. Bu sebeplerle duydukları öfke ve hıncın acısını benden almak istiyorlardı. İstiyorlardı ki kendi zannının yine bozgunu uğramış ve bozgunu devam edecek olan gördüğün başında benim hassasiyetin bozgunu uğrasın. Diğer bir takım kimseler, diyebilirim ki çoğunluk, bana karşı duydukları güven ve hastalık sanırı olarak ordunun başına geçmemi arzu ediyorlardı. Şimdilik komutanlığı fiili olarak üzerime almanın sakıncalı görenlerin düşüncesi şuydu. Ordunun bundan sonraki herhangi bir savaşta başarı kazanamayıp yeniden geri çekilmesi uzak bir ihtimal değildir. Bu durumlarda ben fiilen ordunun başında bulunursam genel kanaate göre son ümidinde yitirilmiş olduğu gibi bir inanç doğabilir. Oysa genel durum daha son tarihte son tarih ve son kuvvetlerin feda edilmesini gerektirecek bir nitelikte değildir. Bundan dolayı kamuoyunda son ümidin korunabilmesi için benim askeri harekatı şahsen yürütme zamanım gelmemiştir. Başkomutanlığı kabul ediyorum. Ben görüşmeler ve tartışmalarla ortaya çıkan bu görüşleri gerektiği kadar göz önünde tutuyor ve inceliyordum. Son görüşü savunanlar mantığa dayanan kuvvetli sebepler ileri sürüyorlardı. Samimiyetsiz isteklerde bulunanların yaygaraları, başkomutanlığı üzerime almaya içtenlikle teklif edenlerde derin ve kaygı verici etkiler yapmaya başladı. Benim fiilen başkomutanlığı üzerime almam, bütün mecliste son çare ve son tedbir olarak görüldü. Meclisin bu görüşü çabucak meclis dışında da yayıldı. Benim ses çıkarmayışım ve komutayı fiilen üzerime almayacağım çalışma, adeta felaketin kesin ve yakın olduğu düşünce ve inancını yaygın bir duruma getirdi. Bunu anlar anlamaz derhal kürsüye çıktım.